makes you feel, makes you up, makes you feel, makes you up, makes you feel, makes you up. Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
...95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlalarından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. 3 hafta aradan sonra canlı yayın için stüdyodayım. Burada olmayı çok özlemişim. Bu ayın ilk haftasında birinci çeyrek seçkisini dinledik. Geçen haftada bir post-punk darkwave projesi olan Duct Tape'li son albümleri Eko Drama'yı konuşmak üzere Ankara'ya bağlandık. Bu akşam bambaşka sularda gezineceğiz. Elimizde bir şarkıcı, şarkı yazarı albümü var. Hatta şu anda gerçekten elimde, masanın üzerinde duruyor. Çünkü bu albümün bir plak baskısı da var. Ezgi Aktan'ın geçen ay yayınlanan Şeffaf albümünden bahsediyorum. Bu akşamki programın açılışında bu albümden Kalbim Bir Uçurtma adlı parçayla yaptık. Ezgi Aktan 4. albümüyle bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldin Ezgi.
Hoş buldum Tuğçe'cim.
Nasılsın?
Çok iyiyim. Burada olmak çok güzel.
İlk defa buraya gelmiş olman stüdyoya inanılmaz.
Ve bunu geldiğimde fark etmem. O kadar tanıdık ki Açık Radyo. Hem çok katıldım pek çok farklı programa, hem her sabah dinlediğim radyo. Ve böyle ben buraya ilk kez geliyorum mu yolda fark ettim. O yüzden iyi ki çağırdın bu kez stüdyoya.
Evet, gerçekten pandemide yapmıştık seninle ama 2022 Ağustos'muş.
Evet.
Dağınık albümü yayınlandıktan hemen sonraydı. Ama Zoom'dan yapmıştık uzaktan. Şimdi evet, biraz konuştuk programdan önce. Tabii ki hissi çok farklı oluyor.
O program da ama benim için çok güzel bir programdı. Kapattığımda bende kalan hissi hatırlıyorum. Çok mutlu kapatmıştım. Ama bunun tadı tabii ki başka.
Evet, elimizden geleni yapıyorduk yine. Zoom'da da gerçekten çok özel anlar yaşadığımı hatırlıyorum insanlarla. Bazen çok uzun sohbetler bittikten sonra da saatlerce karşılıklı böyle çaylarımızı kahvelerimizi koyup devam ediyorduk sohbete falan. Ama buranın hissi çok farklı tabii.
Evet, evet,
kesinlikle. Bir de şu geldiğinden itibaren aslında radyoya öncesi, sonrası, bütün geçirdiğimiz zaman sanki program gibi geliyor bana.
Evet, bana da öyle geliyor. İnsan ilişkisi ya, dokunmak, görmek güzel.
Evet, sen de onu seviyorsun.
Evet, seviyorum, çok seviyorum.
Geçen programa konuk olduğunda pandeminin hala ortaları, sonları gibiydi ama hissi devam ediyordu. Sahneler kapalıydı, konser veremiyordun ve bunun senin üzerindeki etkilerinden biraz konuşmuştuk. Sen de o insanlarla konserlerde kurduğun etkileşimin aslında senin için çok önemli olduğunu, bir beslenme kaynağı olduğunu ve o beslenme alanını kaybettiğini hissettiğini söylemiştin.
Evet, evet.
O günden bugüne neler değişti? Bir iki sene geçti aradan, sahneler açıldı, yeni bir albüm geldi. Onun herhalde uzun bir süreci olmuştur. Biraz şöyle arayı kapatalım mı son iki seneye dair?
Kapatalım tabii ki.
Aslında yaklaşık 1,5 sene galiba.
Evet, evet. Ya aslında bu, şu an masada duran albüm de tam o dönem. Gerçekten ben ne yapacağım burada, beslenme kanallarımın değiştiği, kendi kendime bütün hayatımın değiştiği o dönemde yazdığım şarkılar. Çünkü hani mesela ilk albüm yıllarca yazdığım, çok daha geniş bir zaman aralığında yazdığım şarkıların toplamıydı. Dağınık mesela 3. albüm de öyleydi. Aslında çok farklı zamanlardan topladığım, duyguları çok farklı olan ama bir şekilde albüme yakıştırıp da yan yana koyduğum şarkılardı. Ama Şeffaf gerçekten bu 1,5 yıl içinde yazdığım bütün şarkılar, içinden seçtiğim şarkılar. Hissi aslında tam olarak o albümü baştan sona dinlediğinizde size artık ne, hangi kısmı geçiyorsa o his. Ama konserleri özleme kısmı, belki insanları özleme kısmı elendi. O benim için çok güzel bir şey oldu. Artık arkadaşlarımı görebiliyorum. Eve insan çağırabiliyorum falan. Dışarıda buluşabiliyoruz gönül rahatlığıyla. O çok güzel. Yavaş yavaş konserler de açılıyor. Bakalım eski halimi ben hatırlıyor muyum ama. Heyecan, mesela konser heyecanı bambaşka bir şey. Buraya gelirken yaşadığım heyecan, karnıma giren ağrı, bunlar hatırladıkça of bu ne kadar güzel bir histi dediğim şeyler. O yüzden iyi ki bu şekilde devam ediyor.
Bir de bir şeyi çok uzun süre yapmayınca sanki bir daha yapamayacağım gibi bir his geliyor insana.
Tabii çok kararmıştım. Zaten o gün de yine bahsetmiş. Çok dert anlatıyorsam karşımdakine, mesela seni, ben böyle çok çok tatlı bir enerjin var ve arkadaş gibi konuşuyorum. O sökülüyorum aslında. Bir bakıyorum ama ben dert anlatmaya başlıyorum. Çünkü o zaman da öyleymiş. O program biraz öyleydi. Dertlerimizi konuşmuştuk. Karanlıktık çünkü. Ama şimdi ben biraz hani yüzümü güneşe dönmeye başlıyorum. Hani Umut Sesli Kadın yakıştırması yapıyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Ama böyle bir de of, içimi bilseler ben o umutları çıkarana kadar nasıl sıkıyorum o içimi diye hani. Bakalım, daha sanki aydınlık zamanlar bizi bekliyor gibi hissediyorum. Hem kişisel dünyada hem hepimizde. Değil mi?
Herkes öyle hissediyor gibi sanki.
Evet. O da kolektif bir böyle pembelik yaratmıyor mu? Şurada yokuştan inerken kumbaracıdan onu hissettim insanların yüzünde. Ben bilmiyorum, sana da oluyor mu?
Ben kendimde fark ediyorum bazen. Sırıta sırıta yürüdüğümü fark ediyorum. Sonra diyorum toparlan yani. Bu kadar da değil.
Hollanda mı ya burası?
Birisinin tuhaf bir bakışıyla karşılaşınca filan.
Hah, doğru, evdeyim.
Fazla gülüyorum galiba. Bu ara oluyor, evet. Bir süredir oluyor. Baharın da etkisi biraz. Evet. Şöyle zaten sen gelir gelmez kapının önünde başladık muhabbete. Şimdi orta yerinden aslında devam ediyoruz gibi oluyor. Albüm plak olarak yayınlandı dedik. Şu anda elimde duruyor masanın üzerinde. Heyecanla bekliyorum dinlemeyi. 1 Mart'ta yayınlandı. Aslında tam 1,5 ay oldu plak çıkalı.
Aynen. Tam 1,5 ay oldu. 22 Mart'ta da dijitale geldi albüm. Önce plak olarak yayınladık bu kez. Çok değişik.
Evet, radikal bir karar.
Biraz deli cesaretiyle aslında.
Bu tip deneyler bana çok değerli geliyor. Çünkü sektöre dair kimle konuşsam herkes aynı şeyleri söylüyor. Single servis et. İşte öbür türlü şarkıların güme gider. Ama zaten bunun da çok işleyen bir sistem olmadığını da görüyorum. Tamam, işlediği durumlar var. Bazen gerçekten single yayınlandığı zaman daha çok dinleniyor ama bazen pek de bir etkisi de olmayabiliyor eğer listelere girmezse.
Evet.
O yüzden bu da sanki böyle beylik bir doğru gibi ortalıkta dolaşıyor ama sanki hiç kimse de çok bir şey bilmiyormuş gibi. Dünyada da aslında, sadece Türkiye'de değil, sektörün dinamikleri o kadar hızlı değişiyor ki. Sektör profesyonelleri de biliyormuş gibi yapıyorlar gibi geliyor bazen bana. Geçen söyleşte de konuşmuştuk. Seninle biraz aynı yaşlarda olduğumuz için o ortaokul lise dönemlerindeki bazı albümlerin peşinden nasıl koştuğumuzu konuşmuştuk. Sen de bir albüm insanı olduğunu, albüm dinlemeyi sevdiğini söylemiştin. Ve bir önceki albümde bütün şarkıları tek tek yayınlayıp en son yayınlanan parçayla birlikte albüm tamamlanmıştı. Ama bunun seni mutlu etmediğini ve bundan sonra özüne dönüp başka bir yöntem denemek istediğini, tam bir albüm yayınlamak istediğini söylemiştin. Ve bu sefer gerçekten radikal bir tercih yaptın. O zaman yapabilir miyim bilmiyorum ama denemek istiyorum demiştin.
Evet.
Yapmışsın, hem de çok radikal bir tercih.
Yaptım ya, evet. Bilmiyorum, şu an için iyi ki de böyle yaptım diyorum. Çünkü neden aslında böyle düşünüyorum Tuğçe? İçinde şimdi 10 yıldır aslında ben kendi şarkılarımı, 8 yıl oldu ilk albümü yayınlayalı işte ve onun öncesi falan, neredeyse 10 yıldır bu işi tek başıma yapıyorum ya. Yaparken, işin içinde mücadele ederken aslında müziği neden yaptığımı unuttuğumu fark ettim ve her böyle gerçekten daraldığımda ve yolumu bulamaz hale geldiğimde diyorum ki ben neden yapıyorum bu müziği? Kendim için, kendi içim rahat etmeyecekse, servis ettiğim şeklinden tut, seçtiğim şarkı, yazdığım, yani ben bir şarkıyı düzenlemeyi yapıp her şey tam içime sinmiyorsa yayınlamaya da bilirim. Son dakika orada huzursuzluk var mı içimde? İçime bakıyorum. Canımı sıkan şey ne? Onu çözüyorum, sonra kendime diyorum. Ben bunu esas kendi sevdiğim için yapıyordum. O yüzden kendi istediğim gibi olsun. Bir şekilde o yolunu bulur. Bütün sektör gerçeklerini biliyorum ama buna rağmen romantik bir yol seçiyorum. Ve diyorum ki hani samimiyetle yapılmış iyi müzik. Bir şekilde evrene yolluyorsun onu. Çeşitli dijital ya da farklı kanallarla. O yerini, dinleyicisini bulur. Bugün bulmazsa yarın bulur, 100 yıl sonra bulur. Ama o artık benden çıktı. Benden çıkarken en içime sinen şekliyle çıksın istiyorum. O yüzden bunu yaptım.
Bir de insan tabii ki yaşarken görmek istiyor sonuçlarını.
Evet, evet.
Paylaşıyorum ve birileri bunu dinliyor, birileriyle bağ kuruyor bu müzik. Onu görmek istiyorsun ama aslında tarihin hiçbir döneminde de sanat bu kadar hızlı bir şekilde kitlelerle iletişim kurmamış ki. Bunu bugün beklemek biraz tuhaf geliyor bana.
Evet.
Çağın hızı galiba bizi biraz kandırıyor. Yani şarkı yayınladım, cumartesi oldu, pazar oldu, 3 gün oldu, hala 1000 bile dinlenmedi. Bu insanları üzebiliyor. Ama şunu da düşünmek lazım, yani ressamların çoğu açlık sefalet içinde ölmüşler ve sonra dünyanın en büyük ressamları listelerinde ilk 10'a girebiliyorlar öldükten sonra.
Evet.
Yani tabii ki hiç kimse böyle yaşamasın, sanatıyla ilişkisini daha iyi şeyler temenni ederim hepiniz için ama bir yandan da gerçeklik böyle.
Evet, bir de şey de onu bana hatırlattı bu söylediklerini Tuğçe. Biz hep olmayana, bizde eksik olana odaklı, hep negatif tarafı görmeye alışığız. Sistem de bizden bunu istiyor ya. Hani halbuki orada da kendimi zorluyorum. Ben de çok negatife düşmeye meyilliyim ama orada da kendim, mesela şu anda kendime hatırlattığım şey ne? İşte albümüm milyonlar mı dinlendi işte 1,5 aydır bir şey. Hayır ama diyorum pozitif tarafı. Ben şu an Açık Radyo'da Tuğçe ile birlikte en sevdiğim programlardan birinde iyiyim ve ikinciye misafir oldum. Açık Radyo benim en sevdiğim radyolardan biri. Benim müziğim sayesinde gerçekten senin gibi, bu radyo gibi, işte hayatımda müzikte çok önemli yeri olan, hayatımda yeri olan bir sürü güzel insanla tanıştım. Konserlere gittiğimde orası sold out olsun olmasın, ben orada sadece müziğim nedeniyle bana gelmiş insan görüyorum. Hani pozitif bir sürü tarafı da var. Neden oraya yüklenmiyoruz? Çünkü sistem de bizden onu istiyor. Algoritmalar o parayı istiyor bizden. Hani o yap, o, bu böyle böyle devam etsin istiyor. Ama ben hep hayır, benim kazanımlarım var. Benim duygusal olarak tatmin eden bir sürü şey var devam etmemi sağlayan. O nedenle elimizdekilere de bakalım istiyorum.
Evet, hem sanatçının hem de aslında normal insanın da artık bir, evet, insandan, evet, ziyade bir performans öznesine indirgendiği, evet, ona dönüştüğü bir dönemde yaşadığımız için hep dediğin gibi elinde olmayana, yani şunu da başarmam gerekiyor, yapmalıyım, etmeliyim.
Eksik hissetmek.
Onu başaramadım, o zaman elimde eğer başardığım bir sürü şey varsa onları da değersizleştirmeliyim gibi bir yere gidiyorsun.
Evet, halbuki değerliler.
Hiç görmüyorsun onları.
Evet, çok da değerliler yani. Bir durup vay vay ve bana demek lazım aslında, hepimizin demesi lazım. Biz aslında bunları dedikçe kararmadıkça sistem de dönüşmek zorunda kalacak. Şimdi biz karardıkça sistemi besledikçe bu şekilde katlanarak, bizim hep zaten dost ortamlarında müzisyenlerin de konuştuğu dertler de katlanarak büyüyor ama hep beraber ya bir dur ya ben aslında aferin bana dediğimizde, hepimiz dediğimizde bir şeyler değişecek bence.
Sistemi içinden çökertmek bu şekilde mümkün aslında.
Evet evet, gerçekten sana taş atana, evet, sen ekmek atmadın.
Ama bunun için yani sistemle gerçekten bir sorunun olması gerekiyor.
Evet.
Bazen şeyi fark ediyorum, herkesin de sistemle bir sorunu yok. Öyle olduğunu zannediyorlar ama sistemin içinde yer alamamaktan dolayı muzdaripler. Bunun ve sistemle sorunu olmanın arasında büyük bir fark olduğunu düşünüyorum.
Orada da çok çok başka bir çok başka bir haklı bir noktaya parmak basın. Evet, doğru doğru.
Gerçekten sistemde bir sorunun varsa gerçekten dediğin gibi durup ben neleri başardım? Ben bağımsız bir sanatçı olarak işte bunca yılda çok da kısa bir sürede, aslında 10 sene bile olmayan bir sürede 4 albüm yayınladım. 4.'sü şu anda plak olarak elimde, şu kadar insanla, sayı da geç, sayı değil aslında. Belki de tek tek. Şu konserde şöyle birisiyle şöyle bir diyalog yaşamıştım.
Evet evet.
Bunlar belki.
Tabii tabii ya, Cahit Berkay'la ben sahneye çıktım diyorum mesela. Çocukken hadi canım ben biri Ezgi işte 30 yıl sonradan geliyorum. Sen şöyle şöyle bir şey yap. Yürü git diyeceğim bir sürü şey yaşadım. Ya hani kendi kendime. Ben 4. albümümü plak olarak bastım. Ben her hafta gidip siparişleri imzalıyorum. Merhaba. Hani bu benim için çok büyük bir şey ve ben bu büyük şeyleri unutuyorum. İşte şu şarkım da şöyle dinlenmiş. Vah anam vah. Yani neden? Hani ben buna üzülüyorum bu arada. Hani şu anda diyorum ve ben bunları aştım gibi değil ama hatırlatmak.
Hatırlamak gerekiyor.
Evet, hatırlamak ve hatırlatmak. Madem radyodayım ve birilerine ulaşma imkanı. Arkadaşlar diyorum.
Ama gerçekten zaman zaman hatırlamak gerekiyor.
Evet evet evet.
Yani bunlar benim için aslında önemli şeyler ve dediğin gibi çocukken hayalini bile kuramadığım şeyler sonradan olmuş ve evet, ben neden şu an bunları değersizleştiriyorum görmezden geliyorum diye bir an düşünmek gerekiyor galiba.
Evet, evet. Ve yolda olmak. Yani hani bizden bağımsız bir sürü şey var ya dert edebileceğimiz aslında. Hani hem kendi dünyamızda hem dünya ile ilgili. Ama yolda mıyım ben? Yaşamaya devam ediyoruz ya aslında. Hani her an savaş çıkabilir, her an şöyle olabilir, bana arabada çarpabilir ya da işte bugün böyle sağlığım da biraz kötü falan. Ama yaşamaya devam ediyoruz ya. Müzik sektörü içinde üretmeye çalışan, üreten bir müzisyen olmak da öyle bir şey. Evet, 1000 tane sorun var. 1000 tane sorunun 1001 çeşit çözümü var yok. Ama ben yolda mıyım? Ben en sevdiğim şey şarkı yazmak, söylemek, bunları insanlarla paylaşmak. Evet, ben bunu yapabiliyor muyum? Yapıyorum, çok şükür. Evet, devam. Hani bu benim mantığım. Bilmiyorum ne kadar doğru, ne kadar yanlış.
Bence çok sağlıklı bir şekilde çözmüşsün üretime devam etmenin yolunu.
Evet.
Başka bir yolu yok gibi geliyor bana.
Yok yani, yoksa dururuz çünkü ışık görmüş tavşan gibi hepimiz.
Bir bunları hatırlayacaksın. Bir de gerçekten yapmak istediğim şeyi yapıyor muyum? Sevdiğim şeyi yapıyor muyum? Yapıyorsam tamamdır. Zaten senin yapabileceğin başka bir şey yok. Yani kontrol edebileceğin başka bir alan yok. Geriye kalan her şey senin dışında gerçekleşen dinamikler.
Evet.
Sektör dinamikleri, dış şartlar. Evet. Ve aslında biz çoğunlukla böyle Türkiye sahnesine çok sıkışıyoruz bazen konuşurken ama dünyada da her şey aynı aslında.
Doğru, doğru, doğru. Dünyada da öyle. Ama bu şey konusunu düşüneceğim ben ya Tuğçe. Hani aslında sistemin İçinde yer bulamadığı için mi o çok bir çentik attın. Deminden beri bir şeyler de düşünmüyorsun. Evet ya, orayı çözemedim henüz.
Kafamı kocalıyor hep.
Ama o da belki işte ne bileyim, biz burada birazcık insanların kafasında başka bir ışıklar yakmaya başlarsak kendi kafamıza da. Belki bizim jenerasyondan sonra belli bir örgütlenme mümkün olabilir. Çünkü biz öyle yetiştirilmedik. Hani örgütlü yetiştirilmedik. Nasıl örgütlenilir? Çok birey bir dönem. Yani bu kültür politikalarından tutun işte bizim dönemin yetiştiriliş eğitim sistemine kadar 1000 tane yerden yaklaşılabilecek bir konu. O yüzden bence bilmiyoruz. Hani herkesin derdi ortakken nasıl oturup gerçekten örgütlenip de biz bunu dönüştüremiyoruz? Hani o gerçekten çok kafa yorulması gereken bir şey. Ama birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Biz ne yapsak önümüzdeki yıl döneme kar gibi geliyor bana.
Müzik sahnesinde aslında 2010'larda sanki daha yalnız bir ortam vardı. Küçük küçük kolektifler oluşuyordu ama pandemiyle birlikte herkes aslında ne kadar aynı şeylerle, aynı dertlerle boğuştuğunu fark etmeye başladı gibi hissediyorum.
Evet, evet, evet.
Biraz olumlu bir etkisi oldu sanki o anlamda pandeminin.
Evet, en azından insanlar bunu eyleme dönüştüremedilerse bir fikir olarak kafalarına, evet, koydular bunu. Bu da çok büyük bir adım.
Zaten başlangıç o. İlk önce fikir oluşacak ki ondan sonra zaman içinde eyleme dönüşür. Her şey de bir günde olmuyor.
Evet, evet, aynen.
Albüme dönelim. Böyle konuşabiliriz bir saat boyunca ve albümden hiç bahsetmeyebiliriz. Ama albüm konuşacağız diye geldik buraya. Öyle bir söz verdik dinleyenlere. Albüm dinleyeceğiz diye de söz verdik. Birazdan dinlemeye devam ederiz ama 8 parça var albümde ve programdan önce de sana söyledim. İlk dinleyişte hemen aklımda kaldı bütün parçalar. Üçüncü dinleyişten sonra melodiler oturdu, sözler oturdu. Çoğunu rahatlıkla ezberledim. Ve şunu merak ediyorum Ezgi. Çok mu fazla şarkı yazıyorsun da aradan çok iyi olanları seçiyorsun? Yoksa yazdığın her şarkı çok mu iyi oluyor?
Ne kadar güzel sorular soruyorsun. Çok hepsi mi çok iyi düşünmüş mü?
Çünkü ikisi de olabilir. Bazı sanatçılar çok fazla şarkı yazıyorlar. 100 tane şarkı yazıp arasından bir albümlük şarkı çıkartıyor.
Yok, ben öyle çok fazla şarkı yazmıyorum. Ama şöyle, çok fazla şarkı yazma girişimim oluyor. Zaten çoğumuzun da öyledir müzik şu dönemde şarkı yazmaya çalışan insanların. Hani telefon ses,
evet, çöplük
gibi. Evet, evet, hep herkes onları anlatır. Çok taslak oluyor ama tamamladığım şarkılar bence güzel oluyor. Kendi kendime ya bak bu güzel dediğim şeyleri, evet bu bir şarkı diyorum ve düzenlemek için artık kimle düzenleyeceksem onunla oturup ona götürüyorum. Şey, utanıyorum ben kötü bir şeyi, çünkü kendim düzenlemiyorum şarkıları ve böyle hani benim içime sinmiyorsa, benim bir yerden ya bu kötü mü acaba dediğim bir şeyi, o böyle çok sevdiğim müziğini ve benim müziğime dokunmasını istediğim müzisyene ben dinletemem. Ve hani önce şey, utanmayayım diye. Sadece bunun için değil tabii ki de, ama hani bitirmiyorum. Mesela baktım, ha bunun gideceği yer belli. Sözlerini de yazmışım. Bütün melodik her şeyiyle oturup söyleyebiliyorum sana ama beni yakalamıyor. onu çöpe atıyorum. Hiç bir daha açmamak üzere. Başka bir şey yapıyorum falan. Hani.
O zaman şarkının iyi olduğunu hissetme filtrelerin iyi gelişmiş.
Var. Ha ya ay öyle olduğunu düşünüyorsan çok sevinirim.
Evet çünkü yani çünkü bazen bazı şeyleri anlatmak zor oluyor benim için de çünkü karşılaştırma yapmadan anlatmak istiyorum. Anlamışsındır şu an nereden zorlandığını. Şimdi bu albümdeki şarkıların hepsi şarkı formu olarak belli kriterlerin üzerinde. Yani aslında teknik anlamda da öyle. Hissi apayrı bir şey, ondan ayrı bahsetmek lazım. O yüzden de o süreçlerde nasıl bir filtreleme sistemin olduğunu merak ediyorum. Ama genellikle herhalde hislerini takip ederek anlıyorsundur iyi olup olmadığını.
Ya ben şeyi bir avantajları ve dezavantajları çok fazla dezavantajı var. Ama şu söyleyeceğim şey. Mesela ben müzik okumadım. Ben müziği teorik olarak bilmiyorum aslen. Hani şey işte belli akorlar işte böyle çok temel şeyler dışında ben böyle oturup o yüzden düzenleyemiyorum mesela. Benim kafamda çalan şeyler var. Ben çok müzik dinlemeyi çok seviyorum ve müzik bir şekilde benim içimde var işte klasik bebekliğimden beri. Ben her şeyi müzikli duyarım, yaşarım, öğrenirim. Dolayısıyla melodilere tutunuyorum. Ve melodi, ya ben bir şey bilmediğim için oturup da bir enstrümanla bildiğim gamlar, işte modlar vesaire içinden bir şey çalışıp da yapmadığım için sadece bütün aslında hayal gücümün sınırları kadar bir evrenden çekiyorum şarkıları. Bu arada ben çok acayip şeyler değil aslında baktığında. Ha evet bu böyle, bu böyle denilebilecek şarkılar ama benim için bir şarkının iyi olması için duyguyu düzgün şekilde anlatıyor mu? Kelimelere çok önem veriyorum. Nasıl ya içime sinecek bir anlatımı var mı? İki, melodik mi? Melodisi beni yakalıyor mu? Mesela Affet benim en sevdiğim şarkı bu albümdeki. Çok net söyleyebilirim. Hani Affet'i yaptım ve ilk kez Gökhan Tümkaya ile işte düetimizi de Gökhan'la bu albümde birlikte dedim Gökhan ben bir şarkı yaptım ve sanırım çok güzel oldu. Böyle bir cesaretle söyledim, normalde direkt böyle söylemem. Geldi hemen bize komşumuz, gitarla çaldı, akorları çıkarttık belli başlı ve söyledim. Gözlerimiz doldu hani bu böyle şeylerin peşindeyim ben. Hani biriyle söylediğimde de dışarıdan duyduğumda da sadece kafamın içinde değil beni etkiliyor mu? Ben bunu dinler miydim? Dinlerdim dediğim yerde. Evet tamam hadi bu diyorum. Ay çok mu konuştum yine?
Yok çok düşündürüyorsun beni. Geçen gün ben de Rick Rubin'in Yaratıcı Eylem kitabın ismini tam hatırlayamıyorum. Maalesef uzun bir isim var. O kitabını okudum. Zaten yayınlanmıştı. Türkçe'ye yeni çevrildi. Rick Rubin de zaten çok ünlü bir prodüktör. Dünyada çalışmadığı isim kalmamış. Özellikle rap sahnesinde ama alternatif rock sahnesinden işte Red Hot Chili Peppers'dan İşte kimlere Adele kadar herkesle çalışmış bir prodüktör. Çok ilginç yaklaşımları var. Onları falan düşünüyorum böyle sen söylerken. O da hep şundan bahsediyor. Siz sadece kendi sevdiğiniz şeyi yapabilirsiniz. Yani başka hiçbir şey yapamazsınız. Başka bir kriteriniz olamaz üretirken, yaratırken. Birisi şunu beğenir mi diye düşünemezsiniz. Birisinin onu beğenebileceğini size anlatabilecek tek kriter sizin beğeniyor olmanızdır diyor. Sen de tamamen şimdi aynı şeylerden evet. Bahsediyorsun. O yüzden hem ortaya çıkan sonuç bu albümdeki hem senin sürece dair anlattıkların bana doğru yolda olduğun hissini veriyor.
Çok bunları senden duymak çok güzel. Tam evet. Aksini duyduğum da oluyor. Hani biz çünkü benzer yerlerden beslendiğimizi de düşünüyorum. Hani hayata benzer pencerelerden baktığımızı da düşünüyorum vesaire. Ya da ne bileyim yaşlarımız aslında çok böyle önemli kendimizi gerçekten. Unik kodlamıyorum. Ama yaşlarımız da öyle benzer. Benim müziğimi dinleyip de daha genç yaşlardan ya da daha da benden çok daha büyük olup hani hiç hoşlanmayan insanlara da çok rastladım. Ya da benim hiç hoşlanmadığım ama çok fazla insanın peşinden gittiği müzikler de var. Ben de söylemeyeceğim ama bunlar çok aslında belli bir yerde öznel, belli bir yerde genel şeyler. Ama tam olarak işte demin anlattığım şey ben seviyorsam benim içime siniyorsa o önemli.
O ya, akranlık önemli bence de. Ben sanatçılarla konuşurken hep onu fark ediyorum. Aynı yaşlardaysak eğer tamamen aynı yollardan geçmişiz ve neden bahsettiğimizi çok iyi anlıyoruz birbirimizin. Şimdi seninle yine aynı yaşlarda olduğumuz için şöyle bir şey fark ediyorum müziğinde. Bir analoji de kurmak istemiyorum aslında müzikal anlamda ama tavır ve yalınlık bahsettiği öze dair bir yerden belki şunu söyleyebilirim. Bana daha çok böyle lise, üniversite dönemlerimde çok fazla Ezgi'nin Günlüğü, İnce Saz dinlerdim. o müziklerden aldığım hisse yakın bir his alıyorum senin müziğinden. Bunu duyunca onları da hatırlatıyor bana.
Bunu duyunca da çok seviniyorum. Yani çünkü o, ben o dönemin özenini de seviyorum. Yani insan ya mesela yeni dönemde
incelik.
İncelik. Yani bir lafı hani, seni seviyorum demenin bin tane yolu var ya. Onu böyle ilk varsın la, ya böyle mesela bir lan duymak istemiyorum. Mesela anlatabilirim ama birileri de çok onu sevebilir. Hani ben orada bir incelik istiyorum, bir özen istiyorum. Bana nasıl hitap edilse ben mutlu olurdum diyorum. Hani o incelikler önemli. Mesela bahsettiğin işte Ezgi'nin Günlüğü, İnce Saz, Ezgi'nin Günlüğü'nün bizim dönemki zaman, işte Hüsnü Arkan'ın
mesela solo işleri.
çok beğeniyorum. İnanılmaz bir şarkı yazarı. İnanılmaz.
Tabii ki.
Gökhan Tümkaya da öyle. Daniska'nın şarkılarında da. Yani ben o şiir okumaysa Ülkü Tamer'e döndüm mesela. Son zamanlarda çok fazla onun şiirlerini tekrar okuyup böyle şaşırmaya ve mutlu olmaya. Onlara tutunuyorum. O iletişim biçimi, o özen, onlar müzikte de öyle. Hani bu cümlenin sonuna, şöyle naif bir cümlenin sonuna şöyle bir akor gelsin. Buraya şöyle bir melodik cümle kurayım. Bunların düşünülmüş olduğunu fark ettiğim müzikler beni çok mutlu ediyor. Bu albümde de öyle. Yani hani o kadar çok detay düşündük ki müzikal olarak, tasarım olarak, hani her şeyle incik cincik uğraştık. Hatta uğraşırken arkadaşlar, ya acaba bunu biri bu şekilde fark edecek mi diye soran çok arkadaşım oldu.
Bence dedim, hiçbir zaman boşa gitmiyor
evet,
uğraş.
Evet, yani bak mesela sen
tam olarak ne olduğunu anlayamasan bile
evet,
gördüğünden, duyduğundan daha fazlası olduğunu her zaman hissediyorsun dinleyici olarak. Satır aralarının çok daha yüklü olduğunu hissediyorsun.
Evet, yapmış olmak için yapmamak. Hani her oraya yazdığım her kelimenin bir nedeni var, o kelimeyi seçmemin. O kelimenin altında o akorun olmasının bir nedeni var. Hani o düzenlemede sadece işte perdesiz gitar ve akustik gitar, davulun affet de olmamasının bir nedeni var. Benim onu gülümseyerek söylememin, çok acı bir şarkı, nedeni var falan. Hani onlarla beslendikçe bence geçiyor duygu. Yani benim gibi insanlara, senin gibi insanlara geçiyor.
Senin şarkı yazarlığında hep gördüğümden daha fazlası olduğunu hissediyorum. Zaten konuşunca ortaya çıkıyor o derinlik.
Teşekkür ederim.
Ezgi, programın yarısına geldik. Hiç şarkı dinleyemedik. Ya bu albümü dinleyecektik bu akşam. Hadi dinleyelim. Gökhan Tümkaya ile yaptığınız Affet şarkısını dinleyelim.
Olur.
Sonra biraz bahsedelim artık albümün teknik kısımlarından da. Ve sonrasında bir şarkı daha dinleyelim ara vermişken. O da Kuru Bir Elveda olsun mu?
Olsun.
Olsun. Bu iki şarkıyı arka arkaya dinleyelim. Sonrasında Ezgi Aktan'la söyleşimize kaldığımız yerden devam edelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları devam ediyor. Bu akşam Ezgi Aktan'la beraberiz ve sohbete daldık. Şarkı dinlemeyi biraz unuttuk gibi oldu ama hemen telafi ettik. İki parça birden dinledik. İlki albümün ilk şarkısıydı. Az önce ilk duyduğunuz şarkı Affet. Ezgi Aktan'ın... Ay sesim gitti, pardon. O kadar çok konuştuk ki Ezgi'yle, hem şarkı aralarında hem program öncesinde. Gökhan Tümkaya ile birlikte yaptıkları düetti. Gökhan Tümkaya aynı zamanda bu albümün de süpervizörlüğünü üstlendi. Ve hemen ardından da Kuru Bir Elveda dinledik. Bu da benim albümdeki favorilerimden. Bu parçanın da düzenlemesinde Cenk Erdoğan'ın ismini görüyoruz. Albümdeki 8 parçanın her birini farklı insanlar, farklı müzisyenler düzenlemiş Ezgi.
Evet.
Bu ilginç bir tercih.
Evet.
Neler söylemek istersin bununla ilgili?
Yani 8'iyle de ayrı ayrı 8 albüm yapmak çok uzun sürecekti. Benim öyle bir sabrım yok. Ben şey bir insanım, hemen olsun her şey. Yani öyle işte aklıma bir fikir geldi mi hemen duymak isterim ya da hemen yapmak isterim. Aksiyona geçici bir insanım. Bu fikir de öyle ya. Ben Cenk Erdoğan'la bir şarkı düzenlemesini benim için çok istiyordum zaten çok uzun zamandır. Hatta ilk albümün vokal kayıtlarını onun stüdyosunda yapmıştık. Ve bana böyle minik bir vokal koçluğu da yapmıştı. Ama böyle hani hep daha fazla Cenk'le ne yaparız diye düşünüyordum. Mesela ona gitmek ya da işte Cihangir'le, Cihangir Aslan bir tane şarkımı Nasıl Bilirdiniz isimli şarkıyı düzenledi albümde. Hani onunla bir şey yapmak, aklımda bütün bu isimlerle bir şeyler yapmak vardı. Dedim neden ben bu albümü hepsini farklı isimle düzenlemeyeyim ki, yapmış olacağız. Ve hani hepsiyle çalışırken ki uyumumuzu göreceğim. Bundan sonraki kararlar için de aslında etkileyici bir şey. Benim için çok önemli bir insight bilgi idi aynı zamanda o tecrübe. ve çok çok mutlu oldum. İyi ki de böyle yapmışım dedim.
Galiba ilk defa bu şekilde bütün şarkıları farklı kişiler düzenledi albümünde, değil mi?
Evet, evet. Bilinçli ilk kez böyle bir tercih yaptık. Ama şeye de güvendim. Bir böyle hani bu fikri ilk söylediğimde insanlara şey tereddüdümüz vardı. Hani albüm olacak ya, direkt bütünlüklü bir şey yayınlayacağız ama sürekli farklı insanların elinden geçecek. Orada ben birazcık bize güvendim açıkçası. Çünkü zaten gittiğimde düzenlemecilere belli bir, hani 3 tane albüm var referans olarak, bak ben böyle bir müzik yapıyorumu gösterebileceğim. Hı. Ayrıca da hani her şarkının ne istediğini aslında biliyorum. Detaylı bir şekilde bir düzenleme anlatmak değil bu söylediğim, ama hepsinin briefini şöyle verdim. Yani bu şarkı bu. İşte bir tane gitarla kaydettim ve bunu verdim düzenlemeciye. Bu şarkıda davul duymuyorum mesela, nedeni de şu, bu şarkının hissi şu, bende uyandırdığı duygular bunlar ve o kadar. O geniş briefte onları özgür bıraktım, şeye güvendim, hani şarkı dilim ve benim sesimle onu yapışım o bütünlüğü sağlayacaktı. Risk aslında, öyle olmayabilirdi, düzenlemeler öyle gelmeyebilirdi, çok revizyonlu gitmek zorunda kalabilirdik ve süreç uzayabilirdi. Ama hiç aldım o riskleri ve hiç öyle şeyler olmadı, çok içim rahat.
Bütünlük konusunda hiçbir sorun olmamış bence, albümde son derece bütünlüklü duyuluyor. Ama dediğin gibi işte hem senin ne istediğini bilmen, bütün olaya hakim olman, hislerin üzerinden ilerlemen, hem albümün yine bir süpervizörü olması, evet, hem de geride 3 albüm olması. Evet. Artık aslında 4. albümü yapmanın böyle bir rahatlığı da olabilir belki bir noktada.
Ay tabii tabii tabii, yani hani bir sürü dersler alınmış. Aa evet, şunu şöyle kesinlikle yapmamak lazım, şunu şöyle yapmak lazım gibi bilgilerle yaptığımız bir şey. Bir de Gökhan'ın orada payı çok çok büyük. Yani hani bir süper, ya ben her şeyde Gökhan şu olmayacak mı, şu iş geri mi kaldı, dur Ezgi. Hani hem müdahale ediyor, hem fikir veriyor, hem endişelerimi göğsünde yumuşatıyor ve böyle çok hakim. Ben duygusal olarak dalgalanan da bir insanım. O orada çok stabil durup beni çok destekledi. O yüzden hani o da şansımdır.
Evet, doğru işbirliklerinde zaten bu denge unsuru mutlaka gerekiyor herhalde.
Evet evet.
Ki siz zaten bir önceki albümde de yine birlikte çalışmıştınız.
Evet.
Oradan gelen bir deneyim de var. Ezgi, az önce melodiden bahsettin. Melodi benim için çok önemli, sözle birlikte dedin. Bu bahsettiğimiz farklı kişiler, düzenlemeleri yapan 8 kişi, bunları seçerken de kimlerin olacağına karar verirken melodiye yaklaşımlarını önemsediğinden bahsetmişsin basın bülteninde. Oradaki melodi vurgusu dikkatimi çekti. Bir şarkıda senin aklına ilk takılan şey de melodi midir?
Evet.
Yazarken de, dinlerken de.
Evet, yani ben konuşurken de hep melodi, yani o melodiyi hatırlarım.
Sen melodik konuşuyorsun, evet.
Evet. Evet, çok önemli benim için. O karşıdakinin duygusunu alabilmemde de çok önemli rolü var. Kendi duygumu verebilmemde de. Aksini yapamıyorum. Ve evet, yani işlerinden zaten çoğu hani düzenlemecinin de görülür ya, hani bu, ben, sen de anlarsın bence, hani bu insanın daha önem verdiği farklı bir şey var, işte o sound'a önem veriyor ama şu, ya nasıl anlatayım, çok burada çok dağılırım çünkü benim çok üstüne düşündüğüm bir şey. Eğer bir melodi güzelse yakalıyor insanı. Ya şarkı benim için %80 melodisi, hani şarkı yazarken de öyle bir melodi geliyor aklıma ve aslında melodinin kendi cümlesi o. Affet beni bir gün affet mesela. Üzerine hiç düşünmediğim, hatta burada onu anlatayım. Bir toplantıdaydım. Alakasız bir toplantıdaydım.
Bunu ve böyle, hiç beklemiyordum.
Tabii tabii, kulaklıkla pandemi dönemi. Zoom'dan bir diğer işimle ilgili çok alakasız bir toplantıdayım. Ve bir saat olmuş. Daha bana sıra gelmemiş. Benim de anlatacaklarım var. Ve kafam oradan uçmuş. Odağımı kaybetmişim. Böyle sandalyede oturuyorum. Sallanıyorum. Ve bir şey söylüyorum. Eşim fark etti salonda. Ezgi sen şarkı mı yaptın dedi. Ha dedim. Uyandım sanki bir şeyden. Ve aa dedim. Ne söylüyorum diye. Ya bir şey, biri bana şunu dinlesene dedi sanki. Durdum ve affet beni bir gün affet diye şarkı söylemeye başladım. Bunu söyledim. Aklımda affetmek, bununla ilgili bir şey yok. Affet beni bir gün affet sözümü tutamadım affet diye geldi bu melodi bana. Hani bu söz ve melodi ayrı düşünemiyorum o nedenle. O yüzden hep melodi diyorum. Şarkı benim için melodi demek.
Müthiş bir şarkı yazım anı. Ama takıldım, buradan nasıl devam edeceğiz bilmiyorum.
Serkan'ın sayesinde. Tabii tabii, bilinç dışının yaptığı bir şey. Sonra oturdum, şey mute ettim toplantıyı. Daha vardı benim sırama zaman vardı. Kalem kağıt aldım. Sözlerini yazdım. Yani affet 3 dakikada filan oldu. Sonra yine toplantı esnasında şarkıyı kaydettim. Sesimle unutmayayım ben bunu diye. Çünkü bambaşka bir konu konuşacağım birazdan sesimi unmute yapıp da. Sonra da işte Gökhan'ı aradım akşam. Akşam da şarkıyı çaldık.
Ya fark etmeseydin?
İşte Serkan'ın
Serkan
sayesinde.
Serkan evde olmasaydı. Sen o anda toplantıya tekrar odaklansaydın ve o şarkı öyle gitseydi arada kaynayıp.
Kaynamıyor biliyor musun? Mesela bir tane melodi var benim kafamda. Şimdi söylemeyeceğim ama böyle 8 yıldır falan sürekli bir şeylerin fon müziği. Hiç bir düşündüm acaba bu bir şey melodisi ve ben unuttum mu falan. Çok da karmaşık böyle upuzun bir melodik cümle aslında. Ben ona mesela o sözsüz geldi. Nadiren olur. Söz yazamıyorum sözsüz geldiği için. Çok saçma benim enstrümantal bir beste yapmamda. Ya da bir tane enstrümantal birisine bakın benim böyle bir müziğim var diye de veremem. Ama duruyor be hayatımın bir minik melodisi var falan.
Belki bir gün bir toplantıda söz de gelecek.
Evet inşallah öyle ayrı da geliyordur.
Kaçırma bak geldiğinde.
Tamam.
İstersen bekleyeyim yanında Serkan evde olmadığı zamanlarda gelip.
Ezgi gel de diye sallıyor.
Evet, şarkı söylüyorsun farkında mısın şu an? Yeni bir şarkı çıktı.
Ama öyle bak küsmedi mi de ben ilk albümdeki o en çok dinlenen şarkımdır. Onu da böyle yine başka bir ofis gününde yine başka bir toplantıda geldi. Toplantıdan izin isteyip böyle çıkıp bir şeye gidip hani kaydedip geri gelmek falan. Ya sıkışık zamanlarda olan bir şey şarkı.
Demek ki onların arasında zihninde bir boşluk yaratabiliyorsun.
Şey gibi bence çok sıkıldığımda ya da başka ya sadece sıkılmak da değil. Beni huzursuz eden bazı duyguları çok yoğun yaşadığımda bünyemin ürettiği bir savunma mekanizması gibi geliyor bana. Hiçbir bilimsel
evet,
dayanağı olmadan söylüyorum.
Var gibi sanki bilimsel dayanağı da. Yani can sıkıntısının kendini savunma mekanizması gibi geldi bana.
Rahatlıyorum. Böyle bir şey ürettikten sonra rahatlıyorum. Artık o canım sıkan şeyle daha mücadele edebilir bir hale geliyorum.
Ay çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Plağa geri döneceğim. Çünkü bu albümün bir plağı var ve senin ilk defa plağın oldu. Evet. Ezgi Aktan'ın 4. albümü Şeffaf. Geçen ay başında Mart, 1 Mart'tan itibaren plak baskısıyla nerelerde?
Ada Müzik etiketiyle çıktı. Nerelerde? Bütün seçkin plak dükkanlarında bu cümleyi kurmayı çok seviyorum. Menajerlerime söylüyorum. Yani mesela bir post atacağım. Nerede diyeceğim şimdi falan. Seçkin plak dükkanlarında Ezgi'cim. Ama diyorum komik duyulmuyor mu? Ama çok tatlı da bir yandan. Bunu demeyi çok seviyorum. Ve hani daha büyük plak da satan müzik marketlerde de var. Ama yoksa da istenebiliyor. Hani ısrarla bayinizden isteyiniz. Başka şehirler için söylüyorum. Ya da online'dan da alabilirler. Google'a Ezgi Aktan Şeffaf plak satın al yazıp da.
Yani gayet ulaşılabilir
her yerde. Her yerden alınabilir. Evet evet. Hatta imza istiyorlarsa bana Instagram'dan ya da herhangi bir hangi sosyal medya kanalını kullanıyorlarsa oradan mesaj atabilirler. Ben onlar için imzalayabilirim mesela. Ben çok ulaşılabilir bir insanım ve plağımı çok seviyorum. Plakla ilgili her türlü insani iletişime çok açığım.
Peki kaç adet basıldı bu plak?
1000.
1000 adet.
Evet.
Bu 1000 adetin bir tanesi de bende. İlk kopyalardan biri.
Vini tüketelim sonra ikincisini böyle şey falan
varmış. Gelir.
Sonradan öğrendim böyle plağı şeffaf basabiliyorlarmış filan hani şeffaf.
Evet.
Ama dedim hani bu bir tükensin. Ondan sonra öyle şeyler de
bu ne renk şu anda açmadım.
Siyah.
Kıyamadım
siyah,
üretimini
klasik.
Açmaya. Yıpranmasın eve gidene kadar eve gidince açacağım.
Sonra karton eti sevecek misin onu da merak ediyorum. Onunla ilgili yorumlarını da almak için bir ararım seni.
Karton etleri çok seviyorum zaten.
Ben
konuşmuştuk seninle.
Evet, evet.
Biz o karton etlere sarılıp yatan bir kuşaktan geldiğimiz için yastığımızın altında falan kaset karton etleriyle yattığımızı hatırlıyorum yani. Peki plak gayet ulaşılabilir halde ve bu albümü dinlemek için de bir turne var önümüzde. Aslında sen hemen bu hafta bir turneye başlıyorsun ve turne öncesinde
evet.
Son dinlenme vakitlerinden birinde buradasın.
Evet evet ya sen koşa koşa geldim sensin diye ama gerçekten böyle şey kafamdan alevler çıkmalı bir yoğunluk bu iki gün. Ama şey çok mutlu yoğunluk tabii. 17 Nisan'da başlıyor turne. 17 Nisan'da Denizli'deyiz. İlk kez Denizli'ye geliyoruz. Holy Stone sahnedeyiz. 18'inde Antalya'dayız. Yine Antalya Holy Stone. Bu haftakileri sayacağım şimdi, hazır sizi bulmuşken. bu iki konserde bizden sonra da Füsun Arkın'ı dinleyebilecekler.
Müthiş bir eşleşme.
Evet. Ve 19'unda Bursa'dayız. Bursa Hayal Kahvesi'nde. 21'inde Eskişehir Milyon Performans Hall. Burada da bizden sonra Bülent Ortaçgil ile dinleyebilecekler. O yüzden bu konserler için ekstra heyecanlıyım. Hem albümün şarkılarını ilk kez o şehirlerdeki dinleyicilere sunacak olmak var. Hem de iki tane apayrı üstadın önünde bir çıkmak ve onlara da aslında sınava girecekmiş gibi hissediyorum. Evet, tatlı bir heyecan var karnımda.
Ne kadar doğru eşleşmeler ama, birbirinizin dinleyicilerinin çok mutlu olacağına eminim.
Ben de öyle umuyorum ama yine bunu senden duymak beni çok çok mutlu etti.
Programın başında biraz söylemiştim ya, o dönemlerin
evet,
o müzikleri hissettiriyor bana, o dönem hissettiğim hislere geri dönüyorum diye. Zaten konser takvimi de bu şekilde gerçekleşmiş.
Evet.
Peki gidip böyle uzun bir turne halinde devam mı edeceksin? Arada dönmeli mi İstanbul'a?
Özellikle arada dönmeli yaptık. Çünkü biliyorsun benim 4 yaşında bir oğlan. onu çok uzun süre bırakmak istemiyorum. 2 gün beni görsün sonra tekrar gidelim gibi öyle delikli turne yaptık. Toplam 11 tane konser olacak. İşte Çanakkale, İzmir, Ankara, Bandırma, Gönen... İstanbul konseri var. İstanbul'da duyurmak istiyorum.
İstanbul zaten bir lansman.
Lansman konseri. Albümün lansman konseri İstanbul'da olacak. 4 Mayıs'ta Zorlu'da Tuşe'de olacak. Çok çok ekstra hazırlanıyoruz ona. Çok güzel geçiyor. Ben sürekli onu hayal ediyorum. Günümün toplam, hani dakikaları topladığımda bir saati falan Zorlu Tuşe'de ben sahnedeyim ve o konseri yaşıyorum. Ve 4 Mayıs'a kadar bu konseri kafamda yaşayacağım. Arkadaşlar, kendi kendime yaşamış olmayayım, gelin ve gerçekten bunu birlikte yaşayalım istiyorum.
Çok heyecanlı. Sahne ekibinde kimler var? Kimler eşlik ediyor sana?
Sahne ekibinde zaten...
Aynı mı?
Çok, evet. Nihal, aynı ekipteyim. Nihal Saruhanlı, Miraç Yavuz, Selim Aydın, Yiğit Büyükeroğlu. Bunlar aslında benim ekibim. Bir de ben. Biz 5 kişiyiz sahnede. Ama işte Selim'in Pinhanesi var. Nihal'in işte çok farklı başka grupları da var. Noland gibi. Farklı yerlerde de çaldıkları için bazı konserlerde yedekliyiz. Mesela bu haftaki konserlerde Efe Demir Yoğuran eşlik edecek basta bana. Kemal Küçükbakkal davulda eşlik edecek. Biri Moğollardan tanıdığınız bir Efe'yi de belki işte Daniska'dan ve zaten yine Hüsnü abinin de ekibinde çalıyor. Böyle yedekli gidiyoruz. Ama Nihal'in ve Selim'in olduğu konserler de var. Hepsiyle provalarımızı yaptık. Hazır ve nazır.
Yıllar çok heyecanlı geçecek. Evet. Eğlenceli de geçecek.
Evet. Bir de çok uzun zamandır işte kostümdü, konserde ne işte ne bileyim öyle makyaj malzemesi bile almamışım. Çok uzun zamandır sık bir konser trafiğim yoktu. Onları hatırlıyorum. Aa diyorum, o var mıydı falan. Bütün bu telaşları unutmuşum. Hazırlık kısmından da keyif almaya başladım.
Gerçekten unutuluyor. Uzun evet, zaman yapmayınca unutuluyor.
Evet.
Umarım çok güzel geçer Ezgi bütün turnen. Ezgi
çok
Aktan Şeffaf albümüyle bu akşam buradaydı. 4. albümü plağı tüm seçkin plakçılarda ve internetlerde diyelim. 17'sinde bu hafta Denizli'den başlayan bir turneye çıkacak. 11 şehir miydi Ezgi?
Evet, 11.
11 şehir gezecek ve 4 Mayıs'ta İstanbul'da Tuşe'de bu albümün lansman konseri gerçekleşecek. Ezgi çok teşekkür ederim burada olduğun için bu akşam. Bu yoğun turne öncesinde gerçekten dinlenmek yerine buradaydın.
Ben teşekkür ederim.
Ve seninle buluşmak her zaman çok güzel. Yine çok zihin açıcı bir söyleşi oldu.
Benim için de.
Yine öyle. Masadan Berke beni uyarıyor her zamanki gibi. Bir şarkıyla kapatacağız. Ne dinleyecektik en son? Nasıl bilirdiniz? Dinleyeceğiz albümden. Cihangir Aslan'ın düzenlediği bir parça. Hiç ben programları kapatmayı sevmiyorum. Benim yerime keşke başka birisi gelip kapatsa.
Ben kapatayım mı?
Hadi sen kapat Ezgi.
Sonsuz Çilek Tarlaları bugün de bu şekilde sona erdi. Sizi bir sonraki programda tekrar radyolarınızın başına bekliyorum.
Çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Gelecek hafta görüşünceye kadar.
Ben hep özenmişimdir.
Hoşçakalın.